Ayrım 7 Çöküş Jared Diamond Sayfa 75 Yerel ve Yerel Olmayan Türler. Montana'nın çevreyle ilgili diğer sorunları bu yöreye ait olmayan zararlı türlerin bölgeye gelmesi ve bunun yanında özellikle balık, geyik, Kanada geyiği, yabani ot gibi bölgeye has türlerin yok oluşudur. Montana'da zamanında yöreye özgü cutthroat alabalığı, boğa alabalığı, tatlı su alabalığı ve beyaz balık avcılığı yapılırdı. Türlü sebeplerden dolayı günümüzde beyaz balık dışında bu türlerin hepsi yok olmuş durumda. Suların bir kısmının sulamaya ayrılması nedeniyle balıkların üreyip geliştikleri, dağ ırmaklarındaki suların azalması, ağaç kesme nedeniyle bu ırmaklarda daha fazla çökelti birikmesi, suların ısınması, sınırsız balık avlama, nehirlere sonradan bırakılan gökkuşağı alabalığı, dere alabalığı ve kahverengi alabalık ile buraya ait alabalıkların rekabete girmesi ve bazı durumlarda melezleştirme, kuzey turnabalığı ve göl alabalığının diğer balık türleri için tehdit oluşturması, hastalığa ve enfeksiyona sebep olan bir tür parazitin bu ırmaklara sonradan bulaşması bu türlerin yok olmasında etkili olmuştur. Örneğin turna balığı avlamaya meraklı balıkçılar tarafından yasalara aykırı olarak Montana göl ve ırmaklarına bırakılan kuzey turna balığı sayesinde boğa alabalığı ve cutthroat alabalığı tamamen ortadan kalkmıştır. Aynı şekilde daha önce çok önemli bir balık kaynağı olan Flathead Gölü'ne bırakılan dere alabalığı sayesinde birçok yerel balık türü yok olmuştur. 1958 yılında Pensilvanya'daki bir balık üretme çiftliğinin Danimarka'dan hastalıklı balık ithal etmesiyle alabalıkları etkileyen bir hastalık ABD'ye gelmiş oldu. Günümüzde bu hastalık kuşlar vasıtasıyla Batı Amerika'nın çok büyük bir kısmına bulaştırılmış durumda. Ne var ki hastalığın bulaştırılmasında kuşların yanı sıra göl ve ırmaklara bir başka göl veya ırmaktan getirdikleri hastalıkları balıkları bırakan insanların, hükümet kurumları ve özel balık üretme çiftlikleri de dahil çok büyük payı var. Hastalığa neden olan parazit bir suya bulaştığında artık söz konusu parazitin kökünü buradan kazımak mümkün olamamaktadır. 1994'te Madison Irmağı'ndaki Montana'nın en ünlü alabalık türü olan gökkuşağı alabalığının %90'ı bu hastalık yüzünden yok oldu. Neyse ki bu hastalık insanlara geçmiyor. Sadece balıkçılığa dayalı turizm yapılan yerler için tehlikeli. Geyik ve Kanada geyiklerinde görülen ve Kuzey Amerika'da rastlanan CWD hastalığı, yani kronik atık hastalığı ise insanlara bulaştığı takdirde ölümcül sonuçlar doğurabildiği için çok daha ciddi bir hastalık. CWD, diğer hayvanlarda görülen bulaşıcı protein parçacığı hastalıklarının geyik ve Kanada geyiklerinde görülen hali. Bu hastalık grubuna insanlarda görülen Creutzfeldt-Jakob hastalığı, ineklerde görülen deli dana hastalığı ve koyunlarda görülen uyuz hastalığı dahildir. Bu hastalıklar sinir sisteminde geri dönüşü olmayan bir hasara neden olmaktadır. Creutzfeldt-Jakob hastalığına yakalanmış hiçbir insan şimdiye kadar kurtarılamamıştır. CWD önce 1970'lerde Batı Kuzey Amerika geyiklerinde görülmüştü. Bazı kişiler bunun nedeninin Batı'daki bir veterinerlik üniversitesindeki çalışmalarda kullanılan geyiğin uyuz hastalığı olan bir koyunun ağılında tutulması ve söz konusu geyiğin daha sonra vahşi doğaya salınması olduğunu iddia ediyorlar. Günümüzde böyle bir şey cinayet olarak kabul edilir. Hastalığın eyaletten eyalete taşınması hastalığa yakalanmış geyik ve Kanada geyiklerinin bir ticari çiftlikten diğerine nakledilmesiyle gerçekleşmiş. Henüz CWD hastalığının deli dana hastalığı gibi geyiklerden insanları geçip geçmediğini kesin olarak bilemiyoruz. Ancak bazı geyik avcılarının son zamanlarda Creutzfeldt-Jakob hastalığından ölümü bazı çevreleri alarma geçirdi. CWD hastalığının eyaletin yılda 1 milyon dolar getiren geyik avcılığı endüstrisini felce uğratacağı korkusuyla olayı kontrol altına almak için Wisconsin'de 25 bin geyik öldürüldü. Bu sürece dahil olan herkes bu durumdan son derece rahatsız oldu. Bu tedbire mecburen uyulmak zorunda olunması insanların hastalık karşısında ne kadar çaresiz kaldığını bir kez daha göstermektedir. CWD, Montana'nın bölgeye sonradan bulaşan zararlı böcekler nedeniyle ortaya çıkan en korkutucu sorunu olmasına rağmen sonradan getirilen ot türlerinin sebep olduğu sorunlar bölgeye en pahalıya mal olan sorunlardır. Çoğu Avrupa kökenli yaklaşık 30 zararlı ot türü Montana'ya ya saman balyaları içinde ya da tohumları rüzgarlarla taşınarak gelmiş olmalı. Aralarında sadece tek bir tür doğuracağı tehlikeler düşünülmeden süs bitkisi olarak getirilmiş, bu otlar pek çok şekilde çevreye zarar veriyor. Çiftlik hayvanları veya vahşi hayvanlar bu bitkileri yemiyor ama söz konusu bitkiler hayvanların yediği bitkilerin etrafını sararak bu bitkileri de yenemez hale getiriyorlar. Bu şekilde hayvanların besinleri %90 oranında azalmış oluyor. Üstelik bu bitkilerin bir bölümü zehirliler ve erozyon ihtimalini 3 kat arttırıyorlar. Çünkü kökleri bölgeye has bitkilere kıyasla toprağı daha az tutuyor. Ekonomik açıdan bu otların en önemlisi ikisi benekli yarma otu ve yapraklı sütleyen. Bunların her ikisi de Montana'nın her yerine yayılmış durumda. Benekli yarma otu bir kimyasal madde salgılayarak yerel otları öldürüyor ve hemen ardından çok fazla sayıda tohum üreterek öldürdüğü otların yerine geçiyor. Bunlar küçük tarlalardan elle sökülerek temizlenebiliyor. Ancak bu otlar sadece Bitter Root Vadisi'nde 2290 kilometre karelik, Montana'nın genelinde ise 20.235 kilometre karelik bir alana yayıldıkları için bunların elle sökülmesi mümkün değildir. Benekli yarma otunu bir takım bitki yok edici maddelerle kontrol altına almak mümkün. Fakat bu maddeler benekli yarma otuyla birlikte diğer otları da öldürmektedir. Sadece benekli yarma üzerinde etki eden özel bir madde var. Ancak bu maddenin 4,5 litresi 800 dolar olduğu için çiftçilerin bu maddeyi ihtiyaçları kadar satın alabilmeleri pek mümkün değil. Bunlara ek olarak bu kimyasallar çözündüğünde Bitter Root ırmağına veya içme suyu elde edilen yeraltı haznelerine karışıp karışmayacağı ve maddelerin sağlığa ne gibi zararları olabileceği bilinmemektedir. Benekli yarma otu çayırlarda olduğu gibi milli ormanların büyük alanlarında da barındığı için evcil hayvanlar kadar ormanlarda otlanan hayvanların da besinlerini azaltmakta ve bu nedenle geyik ve Kanada geyikleri ormanlardan çayırlara inmektedir. Yapraklı sütleyen şu anda benekli yarma otundan daha az yaygın olmakla birlikte bu bitkinin kontrol altında tutulması daha zordur. Üstelik bunlar elle sökülmez çünkü yer altına 6 metre kök salarlar. Bu ve diğer otların Montana'ya verdikleri ekonomik hasar yılda 100 milyon dolar civarındadır. Ayrıca bu otların bulunduğu yerlerde gayrimenkul değerleri ve tarlaların üretkenliği de azalmaktadır. Hepsinden önemlisi bu çiftçiler için çok büyük bir sorundur. Çünkü bu otların kontrol altına alınmasında yalnızca tek bir yöntem yeterli olmamakta, beraber uygulanması gereken pek çok sistemden faydalanılması gerekmektedir. Ayrıca çiftçileri yabani otları köklemek, bitkileri yok edici madde kullanmak, toprağa otların düşmanı olan mantar ve böcekleri bırakmak, kontrollü yangın çıkarmak, tırpanlama çizelgelerini ve ekin rotasyonlarını değiştirmek gibi pek çok uygulamayı aynı anda yapmaya mecbur bırakmaktadır. Tüm bunlar zamanında tehlikeleri öngörülemeyen ve tohumları farkında olunmadan gelen birkaç küçük bitki nedeniyle olmaktadır. Farklı görüşler. Görüldüğü gibi görünüşte hiç bozulmamış gibi duran Montana toksik atıklar, orman, su, hava, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, kayıpları ve bölgeye sonradan gelen yabani ot ve hayvanlar gibi pek çok ciddi çevresel sorunla mücadele etmektedir. Bu sorunların hepsi ekonomik sorunlara neden olmakta ve Montana ekonomisinin son 20-30 yılda neden düşüşe geçtiği ve bir zamanlar en zengin eyaletlerden biriyken neden şu an en fakirlerden biri haline geldiğini açıklamaktadır. Bu sorunların nasıl çözüleceğini Montana halkının tutumu ve değerleri belirleyecektir. Ama Montana nüfusu gittikçe daha heterojen hale geldiğinden eyaletin geleceği ve çevresel durumu hakkında tek bir görüşte birleşmek mümkün olmamaktadır. Dostlarımın çoğu fikirlerin gittikçe daha da kutuplaşmasından şikayet etmektedir. Örneğin bankacı Emil Earhart şöyle diyor: "Burada sürüp giden çok tatsız tartışmalar yapılıyor. 1950'lerin zenginliğinde hepimiz fakirdik ya da kendimizi fakir hissediyorduk. O zaman çok zenginler yoktu. En azından zenginlik gözle görülür değildi. Şimdi ise hayat mücadelesi veren düşük gelirli aileler var ve en üst seviyelerde yaşayan yeni gelen zenginler kendilerini izole edebilecekleri yeterli miktarda toprağı satın alabiliyorlar. Sonuçta bölgelerimiz toprak parselleriyle değil, parayla ayrılmış durumda." Dostlarımın bahsettiği kutuplaşma pek çok açıdan yaşanıyor. Zengin, fakir, eski yeni, geleneksel yaşamı tercih edenler, yenilikçiler, büyüme yanlıları, büyüme karşıtları, hükümet planlaması taraftarları, karşıtları, okula giden çocuğu olanlar, olmayanlar. Bu bölümün başında bahsettiğim tüm bu karşıtlıkları besleyen Montana paradokslarını da unutmamak gerekir. Nitekim liseyi bitirir bitirmez fakirlikten eyaleti terk etmek zorunda kalan insanların yaşadığı bu eyalet ne gariptir ki süper zenginler için son derece cazibeli bir mekan. Önceleri bütün bu çevre sorunları ve kutuplaşma tartışmaları Montana toplumunun zararına olacağını bile bile kendi çıkarlarını ön planda tutan insanlar yüzünden mi ortaya çıkıyor diye merak ediyordum. Bazı madencilik şirketi idarecilerinin zehirli maddelerin oluşacağını bile bile güvenli olmayan siyanür yöntemini kullanma önerileri, bazı çiftlik sahiplerinin kronik hastalık bulaşma riskine rağmen geyikleri bir çiftlikten diğerine nakletmesi, bazı balıkçıların kanunen yasak olmasına rağmen kendi balık zevkleri yüzünden göl ve ırmaklara değişik türde balık bırakmaları bunlar arasında sayılabilir. Yine de belirtmeliyim ki söz konusu kişilerle şahsen konuşmuş değilim ve bu nedenle de bu kişilerin vicdanen doğru davrandıklarını düşünüp düşünmediklerini bilemiyorum. Ne var ki konuştuğum Montanalıların eylemleriyle kendi değerleri arasında, ki bu değerler benim değerlerim veya diğer Montanalıların değerleriyle çatışsa bile tutarlılık olduğunu gördüm. Diğer bir deyişle Montana'nın içinde bulunduğu sıkıntılar sırf kendi menfaatleri için komşularını bilerek ve isteyerek tehlikeye sokacak uygulamaları yapan kötü niyetli insanlara atfedilemez. Ancak bu sıkıntılar kendi geçmişleri ve değerleri arasında çatışma olan kişilerin farklı seçim ve uygulamaları nedeniyle ortaya çıkmış olabilir. Montana'nın geleceğini şekillendirmek üzere ortaya atılan ve birbiriyle çelişen pek çok fikirden bazıları şunlar. Çatışmalardan biri yerel halk ile yeni gelenler arasında. Örneğin Montana'da doğup büyüyen ve nesillerdir aileleri burada yaşayan insanlar, Montana'nın geleneksel geçim kaynakları olan madencilik, kerestecilik ve tarım üzerine kurulmuş bir yaşam biçimini ve ekonomiyi savunmaktadırlar. Karşı görüşü savunanlar ise genellikle buraya sonradan yerleşenler ya da yazdan yaza Montana'ya gelenler. Montana'nın geleneksel ekonomik kaynaklarının üçü de büyük bir inişe geçti. Zehirli atık maddeler ve rekabet nedeniyle birkaçı dışında bütün madenler kapatıldı. Kereste satışları eskiye göre %80 oranında azaldı. İmalathane ve kereste işletmeleri ise halkın ormanlara daha fazla zarar verilmemesini istemesi, orman idaresi ve yangın kontrollerinin çok pahalıya mal olması ve daha sıcak ve nemli iklimlerdeki kerestecilik faaliyetlerinin Montana'ya göre çok daha karlı olması sebebiyle kapandı. Ekonomi için üçüncü önemli unsur olan tarım da önemini yitirdi. Örneğin Bitter Root Vadisi'nde 1964 yılında işletilen 400 süt ürünü çiftliğinden geriye sadece 9 tanesi kaldı. Geri planda Montana'nın soğuk kuru iklimi tarım ürünü, inek ve ağaç yetiştirilmesine temel bir rekabetsel dezavantaj sergiliyor olmasına rağmen Montana tarımının gerilemesinin arkasında yatan sebepler kerestecilik ve madenciliğin gerilemesinin arkasında yatan sebeplerden çok daha karmaşık. Günümüzde ilerlemiş yaşlarına rağmen çiftçiliğe devam eden Montana çiftçileri bu hayat tarzını sevdikleri ve yaptıkları işle gurur duydukları için işlerine devam ediyorlar. Tim Hals bir keresinde bana, "Daha güneş doğmadan kalkmak ve güneşin doğuşunu görmek, atmacaların başınızın üstünden uçmalarını seyretmek ve geyiklerin saman balyalarınızın üzerinden zıpladıklarını görmek harika bir şey," demişti. 1950 yılında o daha 29 yaşındayken tanıştığım çiftlik sahibi Jack Hershey bugün 83 yaşında ve hala çiftliğinde çalışıyor. Babası Freddy ise hala at sırtında görebilirsiniz. Ama Jack'in kendisi gibi çiftçi olan kız kardeşi Jill'e göre çiftçilik ve çiftlikte yaşamak tehlikeli ve ağır işleri göze almayı gerektiriyor. Örneğin Jack 77 yaşındayken traktörden düşüp kaburgalarını kırmış. Fred ise 58 yaşındayken ağaçtan düşüp neredeyse ölüyormuş. Tim Hals ise bu yaşam biçimi hakkında gururla şunları söylüyor. "Ara sıra da olsa bazen sabah 3'te kalkıp akşam 10'a kadar çalışırım. Bu kesinlikle sabah 9 akşam 5 işi değildir. Ama her gün sabah 3'ten akşam 10'a kadar çalışılsa çocuklarımızdan hiçbiri çiftçi olmaya gönüllü olmaz. Tim'in bu sözleri Montana çiftçiliğinin sonradan neden düşüş gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor. Eski nesil bu yaşam biçimine çok değer veriyordu. Ama birçok çiftçi çocuğunun bugün değer verdiği şeyler bambaşka. Saman balyalarını istiflemek yerine bilgisayarları önüne oturup ofis işi yapmak istiyorlar. Akşamlarını ve hafta sonlarını süt sağarak ve çim biçerek geçirmek istemiyorlar. Hirşi kardeşlerin hala yaptıkları gibi 80'lerine geldiklerinde hala bel büken işler yapmalarını gerektiren bir hayat onlara göre değil. Steve Powell bana şunları anlattı. Eskiden insanlar karınlarını doyurmaktan başka bir şey istemezlerdi. Şimdi ise hayattan çok daha fazla şeyler bekleniyor. Çocuklarını üniversiteye yollamak bunların başında geliyor. John Cook çiftlikte geçirdiği çocukluğunu hatırlarken şunları anlattı. Yemek zamanı geldiğinde annem bahçeye çıkıp kuşkonmaz toplar, ben de gidip balık avlardım. Bunlar bizim için zevkli işlerdi. Şimdiki çocuklar hamburger ve video oyunları istiyorlar ve aileleri bunları veremiyorsa kendilerini arkadaşlarının yanında ezik hissediyorlar. Benim zamanımda genç bir yetişkin hayatının ilk 20 senesini fakir geçirmeyi göze alır. Sonra Tanrı'nın yardımıyla yaşlılığında daha rahat etmeyi umut ederdi. Oysa şimdiki gençler hayatları boyunca rahat yaşamak istiyorlar. İşe başvurduklarında sordukları ilk soru parası nasıl? Ya da hafta sonları çalışmak gerekiyor mu? Tanıdığım bütün Montanalı çiftçiler çocuklarının çiftçiliğe devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Ya da hiçbir şekilde devam etmeyeceklerinden eminler. Çiftlik giderlerinin gelirlerden çok daha hızlı artması nedeniyle çiftçilerin bu işten para kazanması gittikçe zorlaşıyor. Bir çiftçinin bugün et ve süt için aldığı fiyat 20 yıl önceki ile hemen hemen aynı. Ancak mazot, çiftlik makineleri, gübreler ve diğer şirket ekipmanlarının fiyatları sürekli artıyor. Rick Label bu konuda bir örnek verdi. 50 sene önce yeni bir kamyon almak isteyen bir çiftçi 2 inek satardı. Günümüzde yeni bir kamyon yaklaşık 15 bin dolar ediyor ama bir inek hala 600 dolara satılıyor. Diğer bir deyişle bir kamyon için çiftçilerin artık 25 inek satması gerekiyor. Bu Montanalı bir çiftçinin bana anlattığı şu anekdotu da açıklıyor. Soru: 1 milyon doların olsaydı ne yapardın? Cevap: çiftçiliği seviyorum. Bu yüzden 1 milyon doları tüketene kadar çiftliğimde kalırdım. Gittikçe azalan kar marjları ve artan rekabet Bitter Root Vadisi'ndeki kendi kendine yetebilen yüzlerce çiftliği para kazanmayan işletmeler haline getirdi. Önce çiftçiler geçinmek için başka işlere ihtiyaç duyar hale geldi. Bu durumda çiftlikle ilgilenmek için geriye sadece akşam saatleri ve hafta sonları kalıyordu. Nitekim zaman içinde çiftliklerini tamamen bıraktılar. Örneğin 60 sene önce Cathy Wohan'ın büyük annesi ve büyük babası 160 kilometre karelik çiftlikleri sayesinde rahat geçinebiliyorlardı. Bu nedenle Cathy ve Pat Wohan da 1977 yılında kendilerine bu boyutlarda bir çiftlik satın aldılar. 6 inek, 6 koyun, birkaç domuz beslemenin yanı sıra Cathy öğretmen, Pat ise sulama sistemi müteahhidi olarak çalıştılar. Çiftliklerinde 3 çocuk yetiştirdiler ama ne sigortaya sahip olabildiler ne de emeklilik haklarına. Dolayısıyla 8 sene sonra çiftliği satıp kasabaya taşınmak zorunda kaldılar. Ardından çocuklarının hepsi Montana'yı terk etti. Amerika çapında büyük çiftlikler azalan kar marjlarına rağmen ayakta kalabilen tek işletmeler olan büyük çiftlikler tarafından yutuluyor. Ancak Güneybatı Montana'da küçük çiftçiler için daha fazla toprak satın alarak büyük bir çiftlik sahibi olmak imkansız. Alan Biergo bunun nedenlerini kısaca anlattı. Montana gibi doğal güzelliklere sahip olmadığı için Amerika'da tarım kimsenin zevk için gidip yaşayamayacağı Iowa ve Nebraska gibi yerlere kayıyor. Burada Montana'da yaşamak insanlar için bir zevk. Bu nedenle insanlar arazilere arazilerdeki tarımın gerektirdiğinden daha fazla para yatırmaya istekli. Bitter Root adeta atların hüküm sürdüğü bir vadiye dönüşüyor. Atlar ekonomik çünkü tarımsal ürünlerin fiyatı ürünün kendisine bağlı ve sınırsız değil. Buna rağmen ekonomik açıdan hiçbir şekilde karlı olmamasına rağmen birçok insan atlar için para harcamaya hazır. Bitterroot'taki arazi fiyatları şu an 20-30 yıl öncesinin fiyatlarından 10-20 kat daha yüksek. Bu fiyatlarla çiftlik işleterek arazi satın almak çok zor. Nitekim küçük çiftçilerin Bitterroot'ta büyüyerek ayakta kalmamalarının ve çiftliklerin başka faaliyetler için satılmalarının başlıca sebebi de bu. Yaşlı bir çiftçi öldüğünde mirasçıları ölen çiftçinin hayatı boyunca artan emlak vergilerini ödeyebilmek için araziyi başka bir çiftçiye satmaktansa daha fazla para ödeyen müteahhitlere satmayı tercih ediyorlar. Hatta çoğu yaşlı çiftçi ölmeden çiftliğini satıyor. 60 sene boyunca sevip işlediği topraklarını küçük parsellere ayırıp satmak her ne kadar insanın içini acıtan bir duyguysa da küçük bir çiftliğin milyonlarca dolara satılması bu burukluğu giderebiliyor. Çocukları çiftçiliğe devam etmek istemedikleri için çiftçilerin emekli olduktan sonra geçinecek parayı bulmak için başka çareleri yok. Rick Rabel'ın dediği gibi, bir çiftçi için arazisi onun emekli maaşıdır.
7. ayrımın sonu. Sayfa 82.